Ayrım 8. Cumhuriyet yöneticilere yoksul çiftçiye toprak dağıtma konusunda bu kadar çok konuşmuşlar, yazmışlar, çizmişler. Fakat 1935 yılına kadar Cumhuriyet Halk Parti programına bu konuda herhangi bir hüküm koymamışlardı. Halk Fırkası'nın 1923 nizamnamesi feodalizme karşı büyük bir mücadele başlatıyor fakat toprak dağıtımı öngörmüyordu. Bakınız Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 6, Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Parti programı ve tüzükleri, 1. basım, kaynak yayınları, Mayıs 2008, sayfa 32, 65 ve devamı. Cumhuriyet Halk Parti'nin 1927 yılındaki 2. Büyük Kongresi'nde kabul edilen program beyannamesinde de toprak reformu yoktu. Aynı eser, sayfa 32 ve devamı, 103 ve devamı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1931 yılı Mayıs ayında toplanan 3. Büyük Kongresi 6 oku temel alan bir program kabul ediyordu. Ancak bu programda bile çiftçiye toprak dağıtımına yer verilmiyordu. Aynı eser, sayfa 35 ve devamı, 131 ve devamı. İşte 1930'lara böyle gelinmişti. Konuşmalar toprak dağıtımına değiniliyor, uygulamada zaman zaman hazine arazileri topraksız köylüye dağıtılıyordu. Ancak köylük alanda ortaçağ ilişkilerinin mülkiyet temelini kökünden kazıyacak bir toprak devrimi programı yapılmamıştı. Demek ki Şeyh Said isyanının uyarısı yeterli olmamıştı. Arkasından 1930'ların uyarıları geldi. 1930 Ağrı isyandan sonra Dersim bölgesinde eşkıyalık ve soygun olaylarının yoğunlaşması ciddi bir güvenlik ve huzur meselesi olduğunu gözler önüne serdi. Dersim sürekli kaynaşma içindeydi. Cumhuriyet otoritesi kurulamamıştı. Aşiret kavgaları ve yağmacılık Dersim'in günlük hayatının bir parçasıydı. Dahası kalkışmalar bekleniyordu. Kemalist yönetimin şark kaygıları 1930'lu yıllarda ağırlaştı. İşte bu ağalar ve şeyhler önderliğinde Kürt isyanları ortamında topraksız çiftçiye toprak dağıtmak devrime önderlik eden partinin yakıcı görevi haline geldi. 1930'lu yılların ortalarına doğru Kemalist devrim önderliğinde şarkta derebeyliğe son vermek için harekete geçme yönünde bir kararlılığın oluştuğu görülmektedir. Cumhuriyet Halk Parti'nin 9-16 Mayıs 1935 günlerinde toplanan 4. Büyük Kurultayı toprak dağıtımını ilk kez parti programına aldı. Hem de ana gayelerden biri vurgusuyla. Köylüyü toprak sahibi kılmayı öngören 34. maddenin Cumhuriyet Halk Partisi programına alınması önerisinin kabulü için bakınız Cumhuriyet Halk Parti 4. Büyük Kurultayı görüşmeleri tutulgası. 9-16 Mayıs 1935 Ulus Basım Evi Ankara 1935 sayfa 67. Programda yapılan en önemli yenilik buydu. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, köylüyü toprak sahibi yapma hükmünün konmasını 4. Büyük Kurultay'ın en büyük vasfı olarak saptıyordu. 4 senede bir kurulan kurultayımızın her birisinin büyük birer vasfı vardır. Falan kurultaydan sonra bu kanun çıktı, ikinci kurultay şunu, üçüncü bunu yapmıştır. Benim naçiz kanaatime göre bu kurultayın da en büyük vasfı Türk köylüsünü toprak sahibi yapmak üzerinde aldığımız karar ve yaptığınız programdır. 4. Büyük Kurultay tarihte bununla övünebilir. Çok gariptir, Türkiye ziraat memleketidir ve geniş toprakları vardır. Fakat burada diğer memleketlerde olduğu gibi toprak meselesi ve ağrar bir dert yoktur görüşü vardır. Hayır arkadaşlar, bu yerinde bir görüş değildir. Türkiye'de ağrar meselesi vardır ve bu mesele kamutayımıza kadar gelmişti. Daha dün hayal gibi söylenen lakırdı, bugün kurultayımızın meselesi olmuştur. Diğer memleketler bunu zamanında kabul ettiler. Kabul etmeyenler de büyük zararlara uğradılar ve zorla yaptılar. Fakat her şeyi vaktinde görüp hadisata ön alarak meseleyi halletmeye bilen Türk İnkılabı, Türk Cumhuriyeti bunu da tam zamanında gördü ve tam zamanında kararını aldınız. Bu itibarla diyorum ki aldığınız bu karar sizin büyük kurultayımızın güzel bir yafta ve damga gibi daima tarihlerde ve vicdanlarda kalacak ve bir eser olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi 4. Büyük Kurultayı Görüşmeleri Tutulgası 9-16 Mayıs 1935 Ulus Basım Evi Ankara 1935 sayfa 154. Cumhuriyet Halk Parti 4. Büyük Kurultayı'nda derebeyliğe karşı öyle bir rüzgar esmektedir ki Genel Sekreter Recep Peker partinin program taslağını sunuş konuşmasında insanlığın hür yaşama devrine feodal devleti yıkarak geldiğini ateşli sözlerle anlatır. İnsanlık bu esirlik devrinden çıkmak için ihtilaller yaptı. Yer yer ihtilal ateşleri yandı. Bütün bunların neticesinde insanlığa bir hür yaşama devri geldi ve feodal devlet tipi yıkıldı. Feodal devlet battı. Onun yerine gelen liberal devlet de kendi içinden kokuşma neticesinde dünyanın her yerinde çöküyor. Arkadaşlar, feodal devletten sonra gelen liberal devletin yıkılışı, ulusal devletin doğuşu devrini getirmiştir. Recep Peker'in Cumhuriyet Halk Parti Genel Sekreteri olarak 9 Mayıs 1935 günü yaptığı partinin yeni programını sunuş konuşması. Cumhuriyet Halk Parti 4. Büyük Kurultay görüşmeleri tutulgası. 9-15 Mayıs 1935 Ankara Ulus Basım Evi 1935 sayfa 46-47. 4. Büyük Kurultay'ın İçişleri Bakanlığı ile ilgili dilekler gündeminde köylüye toprak vermenin, köylüyü kendi emeğinin vasıtasına sahip kılmanın en önemli yeri tuttuğu belirtiliyordu. Kurultay'da okunan dilek komisyonu tutanağında ayrıca şu vurgu göze çarpıyor. Sayın Bakan Şükrü Kaya'nın dediği gibi toprağa hükmedemeyen bir ulusu toprak yer. Aynı eser sayfa 158. Dilekler tutanağı Trakya'da bütün bir ilçeyi 8 çiftlik sahibinin toprağı emeksiz tasarrufuna sokan bir duruma son vermeyi, büyük kurultayı arkalamasına değer büyük bir devrim işi olarak belirlemektedir. Aynı eser sayfa 158. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi 4. Büyük Kurultayındaki konuşmasında toprak meselesi ile şark meselesi arasındaki bağlantı üzerinde de önemli durmuştur. Bilhassa şark vilayetlerimizde köy kanunu uygulanmamaktadır. Vaktiyle nahiyeler komün olarak düşünülmüş ve konulmuş fakat biz asıl komünü köylere vermiş, tutulgada yanlış dizilmiş vermeyi olacak gaye edindik. Komünün tabii merkezi köydür. Köyler komünleştikçe bu ikinci taksimat arasında nahiyeye lüzum kalmayacaktır. Bugün köylülerimizin birçoğu topraksızdır. Şarkta ve garpta bazı vilayetlerde birçok yerde köyler başkalarının toprağı içindedir ve köylünün kendi evi ve toprağı yoktur. Köylüyü toprak sahibi kılmak ve köylüyü Türk vatandaşlık ve haysiyetine yakışacak şekilde toprak sahibi etmek ve beslemek bizim ilk vazifemizdir. Partimiz bunu bir madde olarak kabul etti. Bunu ayrıntılandıracak kanunları da yakında kamutaya getireceğiz. Aynı eser sayfa 140 ve 154. Cumhuriyet Halk Parti 4. Büyük Kurultayı, büyük arazi sahibi feodallerin tasfiyesini öngören böyle devrimci bir hava içinde çalışmıştı. 14 Mayıs 1935 günü kabul edilen programın tarihi önemdeki 34. maddesi şöyledir. Her Türk çiftçisine yeter toprak sahibi etmek partimizin ana gayelerinden biridir. Topraksız çiftçiye toprak dağıtmak için özgü istimlak kanunları çıkarmak lüzumludur. Bakınız Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 6, Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Parti Program ve Tüzükleri 1. Basım, Mayıs 2008, sayfa 182 ve devamı. Bu madde içerisinde çiftçiyi toprak sahibi kılmak kadar önemli olan özel istimlak kanununun gerekli görülmesidir. Cumhuriyet Halk Parti Genel Sekreteri Recep Peker, kurultaya raporunu sunduğu konuşmasında Türk köylüsünü topraklandırmak için hususi istimlak kanunları yapılmasını göz önünde tuttuklarını vurguluyor ve bu amaçla anayasa yanında gerekirse diğer kanunların da düzeltileceğini belirtiyordu. Cumhuriyet Halk Parti Büyük Kurultayı Görüşmeleri Tutulgası, sayfa 49. Bu somut ve kararlı sözler Kemalist yönetimin toprak dağıtabilmek için kamulaştırmalara hazırlandığını gösteriyordu. Kamulaştırılacak araziye peşin bedel ödenmesi toprak reformunu imkansız hale getiriyordu. 2 yıl sonra 1937 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle çiftçiyi topraklandırmak üzere yapılacak arazi ve orman kamulaştırmalarını ödenecek bedel konusu özel kanunlara bırakılacaktır. 1935 yılında toplanan 4. Büyük Kurultay'da toprak dağıtımının Cumhuriyet Halk Parti programına alınmasından sonra artık çiftçiyi toprak sahibi kılma konusu bir uygulama meselesi haline gelmişti. Kurultay'dan hemen sonra toprak meselesi üzerinde bizzat başbakanın yoğunlaştığını görüyoruz. Konunun yakıcılığı elbette şark meselesinin sıcak gündemiyle bağlantılıydı. Şark raporlarını hazırlayan makam artık devletin doruklarındadır. Başbakan İnönü, Cumhuriyet Halk Parti kurultayından sonra Karadeniz ve Doğu illerinde inceleme gezisine çıkıyor. İnönü'nün şark gezisi konusunda bakınız Naşit Hakkı Ulu, Tunceli Medeniyet'e açılıyor. Ve 21 Ağustos 1935 tarihli ünlü raporunu hazırlıyor. Bu raporu Saygı Öztürk, İsmet Paşa'nın Kürt raporu başlığıyla yeniden yayımladı. Saygı Öztürk, İsmet Paşa'nın Kürt raporu, Doğan Kitap, İstanbul, Aralık 2007. Öztürk daha önce 1992 yılında bu raporda geniş bölümlere yer veren bir gazete dizisi yayımlamıştı. Bakınız İsmet Paşa'nın Kürt raporu, Hürriyet 7, 10 Eylül 1992. Uğur Mumcu da Saygı Öztürk'ün bu dizisine gönderme yaparak İsmet Paşa'nın raporu hakkında geniş bilgi veriyor. Kürt dosyası 16. basım, sayfa 73 ve devamı. Atatürk anlaşılan İnönü'nün çalışmasıyla yetinmiyor. Bu kez İktisat Bakanı Celal Bayar'dan yeni bir şark raporu isteniyor. Bayar, 1936 yılı sonbaharında 11 Eylül-21 Ekim arasındaki Doğu gezisinden sonra yazdığı raporunu Başbakan İsmet İnönü'ye 10 Aralık 1936 günü sunuyor. Celal Bayar Şark Raporu, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ekim 2006. Kitabın basışında Bayar'ın Şark Raporu üzerine kızı Bursa Milletvekili Dr. Nilüfer Gürsoy'un geniş bir incelemesi bulunmaktadır. Bakınız sayfa 9-59. Dr. Nilüfer Gürsoy, Bayar'ın Şark Raporu'ndan söz eden kaynakları da özetliyor. Bakınız sayfa 43 ve devamı. Atatürk raporu inceledikten kısa süre sonra Celal Bayar'a başbakanlık görevini veriyor. Bayar'ın kızı Bursa Milletvekili Nilüfer Gürsoy yazdığı ön sözde Bayar'ın şark raporunun Atatürk'ün beğenisini kazandığını belirtiyor. Aynı eser sayfa 57'de. Nitekim Atatürk 5 Kasım 1937 günü Bayar'a el yazısıyla yolladığı mektupta raporun kıymetli bir iş programı olduğunu saptıyor, kolaylık ve başarılar diliyor. Aynı eser sayfa 52. Atatürk Bayar'ın kurduğu hükümetin programını Büyük Millet Meclisi'nde övüyor. Yepyeni bir program. Milletle beraber takip edeceğiz. Bizim istikametimiz budur. Aktaran Bayram Yurtçiçek, İnönü 1935 ve Bayar'ın 1936 Kürt raporları, Teori sayı 234, Temmuz 2009 sayfa 45. İnönü ve Bayar raporları Kemalist devrimin gelip Orta Çağ kayasına dayandığının işaret taşlarıdır. Ağırlaşan şark kaygılarına bağlı olarak bölgede Cumhuriyet'in otoritesini kurma iradesi de yoğunlaşmaktadır. Bir toprak programının uygulanması hiç olmazsa bir dilek olmaktan çıkmaktadır. İsmet İnönü ve Celal Bayar raporları konusunda bizim gördüğümüz tek kapsamlı inceleme ve eleştiri Bayram Yurtçiçek yapmıştır, okunmasını öneririz. Bakınız Bayram Yurtçiçek, sayfa 27 ve devamı. İnönü'nün raporu yer yer açık yürekli öz eleştiri niteliğindedir. Başbakanlığın son yılındaki saptamaları bugün içinde yaşamsal önemdedir. İdaremiz Arap ve Kürt mıntıkasında köylere ve halka nüfuz etmemiştir. Biz kabuğun üstünde ve halktan ayrı olarak yalnız kuvvetle idare etmeye çalışıyoruz. Saygı Öztürk, İsmet Paşa'nın Kürt raporu sayfa 22. Halk ağaların elinde, Siirt'te, şimdiki halk daha çok kendi ağaları elindedir. Aynı eser sayfa 31. Emperyalizmin Kürtleri kullanma hevesi. Emperyalizmin Kürtleri kullanma hevesleri vardır. O zamanki Fransızlar. Aynı eser sayfa 27. Yerleşen Kürt'e koruma ve tapu. Muş Ovası'nda Ermenilerden boşalan verimli topraklara yerleşim, tarım yapan Kürtlere dokunulmamalıdır. Yine Ağrı Harekatı sırasında o bölgeden sürülen ve verimli Ermeni köylerine yerleşerek bol ürüne alışan Kürt köylüleri oturdukları yerlerin tapusunu istemektedirler. Iğdır'da da aynı şekilde verimli topraklara yerleşen Kürt köylüsünün yerinden oynatılmasına gerek ve olanak yoktur. Muhtelif ovalara kendiliklerinden gelmiş ve yerleşmiş olan Kürtlere dahi dokunulmayacaktır. Yalnız Erzincan Ovası için Dersim ıslahından sonra ayrıca karar vereceğiz. Şartta iskan kaynağı başlıca Karadeniz halkıdır. Başarının tılsımı ilk muhacirlerin memnun olması ve Karadenizlileri teşvik etmesidir. Aynı eser sayfa 36, 41, 58. askerlik yapan Kürt köylülerinin Türklüğe ısınması memnuniyet vericidir. Aynı eser sayfa 39. Doğu illeri verimli bir hale gelmedikçe bütçenin ve devlet kudretinin artması beklenemez. Aynı eser sayfa 39. Tercan, Dersimlilerin ayağı altında çok anlayışlı bir halk olarak senelerden beri Cumhuriyet hükümetini aramaktadır. Erzincan halkı Dersim Kürtlerinin soygunlarından yakınmaktadır. Dersim ıslahına bir program halinde tevessül edeceğiz. Program, hazırlık, silahtan tecrit ve icap ederse iskan safhalarını ihtiva edecektir. Dersim silahsızlandırılmalıdır. Hazırlık ve silahsızlandırma 3 senede olacaktır. Aynı eser sayfa 50 ve devamı 57. Kürtlere okutma yapılıp yapılmayacağı şimdiye kadar bir politika olarak düşünülmüştür. Bu politikayı halk biliyor. Biz bundan hiç yararlanmadığımız halde yalnız sakıncasını çekiyoruz. Kürtleşmiş ve kolayca Türklüğe dönecek yerleri okutmak, hatta Kürtlere Türkçe öğreterek Türklüğe çekmek için ilk öğrenim ve onun iyi hocası çok etkili vasıtadır. Sonuçta ilk öğrenim için ayırma siyasası yapılamaz. Zaten sınırlı olan araçlarımızı daha çok Türk köylerinde kullanmak elimizdedir. Aynı eser sayfa 62 ve devamı. İnönü raporuna damgasını vuran emperyalizm müdahalelerine karşı tavırdır. Suriye'yi sömürgeleştiren Fransa bir tehdit oluşturmaktadır. Ancak raporda bu tehdide karşı köklü toplumsal ve ekonomik çözümler bulunmamaktadır. Askeri ve idari önlemlere ağırlık verilmiştir. Halkın derebeylik tahakkümü altında olduğu saptanır. Ancak feodalizmi tasfiye edecek tutarlı bir devrimci toprak programı önerilmez. Bölge halkını kazanma anlayışına öncelik verilmemiştir. Hatta yer yer bölge halkına güvensizlik görülmektedir. İnönü daha sonra çıkarılacak Tunceli Kanunu'nun esaslarını öngörmüştür. İnönü raporunun değerlendirmesi için bakınız Bayram Yurtçiçek. İnönü raporundan bir yıl sonra 10 Aralık 1936 günü bu kez rapor İnönü'nün kendisine sunulur. Celal Bayar'ın raporu feodalizme karşı daha köktenci bir içeriğe sahiptir. Büyük olasılıkla Atatürk'le yapılan tartışma ve değerlendirmeler sonucu Bayar Cumhuriyet yönetiminin hata ve eksikliklerini daha kesin çizgilerle ortaya koymuş, sınıfsal nedenlere inmiş ve devrimli çözümler belirlemiştir. Rapor daha ilk cümlesinde meselenin özünü ortaya koymaktadır. Doğu illeri bizim rejimimize gelinceye kadar kesin bir tarzda hakimiyetimiz altına girmemiştir. Geçmiş hükümetler halk üzerindeki hakimiyetlerini ağalar ve şeyhler aracılığıyla yürütmek istemişlerdir. Ağalar ve şeyhlerin soyduklarının bir kısmını hükümet erkanına vermeleri suretiyle ortaklaşa idari maslahat devri yaşanmıştır. Doğu'da bugün için dahi tamamen yerleştiğimiz iddia olunamaz. Dayanacağımız en önemli kuvvet ordumuz ve jandarmamızdır. Geçen sene başvekilimiz İsmet İnönü'nün seyahatinden sonra idari ve mali sahalarda da yapılan yenilikler göze çarpmaktadır. Şeyh Said ve Ağrı isyanlarından sonra Türklük ve Kürtlük ihtirası karşılıklı şahlanmıştır. İsyan edenleri cezalandırmak için şiddetin manası anlaşılır ve yerindedir. İsyandan sonra fark gözetmeksizin idare etmek de bundan ayrı ve ılımlı bir sistemdir. Gözlemlerime göre Kürtçe konuşan vatandaşlarımızın hayatında da canlılık vardır. Hayatiyetin en kesin bir delili de buldukları boş ve bereketli yerlere derhal hiçbir taraftan yardım görmeden yerleşmiş ve işe başlamış olmalarıdır. Hariçten sokulmaya çalışan politikaların zararlı cereyanlarını kırmak ve bu yurttaşları ana vatana bağlamak için devamlı çalışmak ister. Kendilerine yabancı bir unsur oldukları resmi ağızlardan da ifade edildiği takdirde bizim için elde edilecek netice bir tepkiden ibaret olabilir. Bugün Kürt diye bir kısım vatandaşlar okutturulmamak ve devlet işlerine karıştırılmamak isteniliyor. Ve daha doğrusu bu kısım vatandaşlar hakkında ne gibi bir sistem takip edileceği idare memurlarınca açık olarak bilinmiyor. Köylüyü toprak sahibi yapmak, köylüyü hükümete bağlayacak çok tesirli bir tedbirdir. Bu tedbirin tam semere verebilmesi için de ikinci bir şart vardır. O da çevredeki nüfus sahibi zorbaların aileleriyle birlikte iç vatana nakledilmesi keyfiyetidir. Bu hareket devlet nüfus ve kudretini göstermekle beraber halkın zorbalıktan fiilen kurtulmasına yardım etmektedir. Gayemiz sadece bunları toprak sahibi yapmakla yetinmekte değildir. Mümkün olduğu kadar kredi vasıtalarını üretim imkanlarını da aynı zamanda vermek lazımdır. Ürünlerinin satışlarını da sağlamak icap eder. Bu suretle hükümet ağların yerini alır ve bu hareket tarzı da halkla hükümeti birbirine bağlar. Vaktiyle yapılmış olan arazi dağıtımının bir kısmında bazı yolsuzluklar olduğu iddia ediliyor. Farklı muamele yapıldığı anlaşılıyor. Halkın iyiliği için devleti temsilen ve idareler tarafından kurulacak ve örnek oluşturacak ekonomik işler vardır. Bunların yapılabilmesi için özel idarelere genel devlet programlarında olduğu gibi belli ve sistemli bir programla ve yerel karakteriyle devletçiliği sokmak zamanı gelmiştir. 4. Umumi Müfettişi General Abdullah Alpdoğan'ın kan dökülmeden bu meselenin halli ve Dersim halkının diğer vatandaşlardan farklı olmayarak birer vatandaş haline gelebilecekleri hakkındaki ümidi başlı başına bir hadisedir. Celal Bayar, Şark Raporu, sayfa 63-68. Raporun geniş değerlendirmesi için bakınız Bayram Yurtçiçek.